Ayrım 27. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Sayfa 368. Beni Beşer Fatma. Dairede herkes ona acırdı. Cezaevinden yeni çıkmış, bizim daireye hademe olmuştu. Macerasını dinlemeyen kalmamıştı. 20 yaşında ancak vardı. Neden cezaevine girdiğini şöyle anlatırdı. Vallahi isteyerek yapmadım. Kazayla oldu. Beni beşer, bazı şaşar. Çocukla balkondaydım. Elimde hoplatıyordum. Hoplatırken düşüverdi aşağı. Ne yapayım? İsteyerek mi yaptım sanki? Hizmetçi durdu, evin küçük çocuğunu 4. kattan aşağı düşürmüştü. İnsanlık hali diyordu. Hep insanız, hata bize mahsus. Ben kendi kardeşimin de gözünü çıkardım. Ne? Kardeşinin gözünü mü çıkardın? Hep beni beşeriz. İnsan hatadan salim olmaz. O zaman 10 yaşımda var yoktum. Ben dövendeyken kardeşim sapların üstünde ağlayıp duruyordu. Sus derim susmaz. Öküzü sürdüğüm sopayı atınca sivri ucu gözüne girmiş. Kaza işte. Olacakla kırılacağın önüne geçilmez. Fatma'nın adı dairede Beni Beşer'di. Herkes onu Beni Beşer Fatma diye çağırırdı. Dairede ilk işi müdürün yeni giydiği elbisesine mürekkep dökmek oldu. Müdür masasındaki hokkaya mürekkep koydurtmak istemiş. Kızım şuradan mürekkep şişesini al demişti. Fatma sandalyeye çıkmış, dolabın üstündeki mürekkep şişesine uzanırken yallah kendisi yere, şişede müdürün kafasından aşağı. Daktilo Nura'nın söylediğine göre müdür küplere binince Fatma soğukkanlı, isteyerek mi yaptın beyefendi demiş. Bir kazadır oldu işte, ne bağırıp duruyorsunuz, bir hatadır oldu, ne yapalım, ölecek değiliz ya. Müdür gülsün mü, ağlasın mı? Madem bir hatadır oldu, al hatanı temizle diye elbisesini vermiş. Sonrasını İsmail Efendi anlatıyor. Baktım orada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun kız dedim. Beyefendinin elbisesine kazayla mürekkep döktüm de benzinle çıkarıyorum demiş. İsmail Efendi bir bağırmış. Kız Allah kahretsin seni. O benzin değil, zeytinyağı. Fatma ya demiş. Demek benzin değil ha. Öyleyse bir şişe zeytinyağını ziyan ettim desene. İnsanlık hali. Birdenbire bakarsınız masanın üzerinde bir kahve getirir. Bu ne? Birdenbire bakarsınız masanın üzerine bir kahve getirir. Bu ne? Ben kahve istemedim. Demin istedin ya diye tutturur. O sırada öbür odalardan biri Fatma diye bağırır. Nerede kahve? Fatma günde hiç düşmese 15-20 kez düşer. Yalnız merdivenden filan değil, dümdüz yerde düşer. Eğer elindeki bardak fincan kırılmışsa hiç istifini bozmadan... Ne yapayım? İnsanlık hali. Düşmez kalkmaz bir Allah der. Misafir gelen bir kral bir gün bizim daireyi de ziyaret etmişti. Kralı kapıda karşılamıştık. Nereden karışmışsa Fatma da araya girmiş. Rab diye kral hazretlerinin ayaklarının dibine yuvarlanmasın mı? Kral bunu kendisine bir saygı gösterisi tanıp estağfirullah diye Fatma'yı yerden kaldırdı. Sonradan kız senin orada ne işin vardı dedik. Ne bileyim ben geldim işte dedi. Peki nasıl düştün? Ayağım kaydı. Haydi yürürken neyse insanın durduğu yerde ayağa takılır mı? Aa oldu ne yapayım isteyerek mi düştüm insan hali. İyi su küpünü kırdı. Dairede bardak fincan kalmadı. Fatma'dan bir şey istemeye korkardık. Bir bardak su istesen suyla birlikte odanın içinde kapaklanırdı. Biraz kızsan o senden çok çıkışır. Beni beşer bazı şaşar. İnsan bu hiç yanlışlık yapmaz mı? Siz hiç yanlışlık yapmaz mısınız? Allah Allah. Her sabah daireye gelince bir iki pencereyi kırık buluruz. Fatma ne yaptın? Silerken oldu. Silme istemez. Niye kızıyorsunuz beyefendi? Kaza gelirken ben geliyorum der mi? İnsanlık hali. Beni başar Fatma'yı bir iş için Kadıköy'e göndersen o Topkapı'ya gider. Müdür deli olurdu. Kızardı, bağırırdı da yine kovamazdı onu. Müdürün evi yakındı. Ara sıra bir kağıt yazar evine gönderir, evden bir şey isterdi. Bir gün beni başar Fatma'ya bir mektup verir. Fatma der. Sakın yanlışlık yapma. Bak zarfın üzerinde de adres var. Bu mektubu adresi yazılı apartmana götür. Orada sarı saçlı bir hanım var. Ona verirsin. Aman yanlışlık yapma. Gideceği yeri de teker teker anlatır. Beni beşer Fatma peki der. Mektubu alır. Doğru müdürün karısının eline teslim eder. Az kalsın adımın bunca yıllık evi ocağa sönecekti. Merdivenleri sildiği kirli suyu Muavin Bey'in başından aşağı geçirdi. Bir akşam daireden giderken musluklardan birini açık bırakmış. Ertesi gün daireyi bir göl halinde bulduk. O her sefer hep o soğukkanlılığıyla sanki bir şey olmamış gibi, hata insanlara mahsus, beni beşer bazen de şaşar diyordu. Bir gün müdürün feryadıyla hepimiz odalarımızdan fırladık. Müdür, anladık diye bağırıyordu, anladık. Beni beşer bazı şaşar ama bazı şaşar, sen her zaman şaşıyorsun. Allah'ın kulu ne olur bir kez de şaşma be. Sen beni beşer değil, beni hayvansın. Beni beşer Fatma bu bağırıp çağırmalara katiyen kızmazdı. O yine bildiğini okur. Beni beşer bazı şaşar diyerek kırmaya dökmeye, yanlışlığa yuvarlanmaya devam ederdi. O sırada bizim genel müdür değişti. Yeni genel müdürün bizim daireyi gezeceği, teftiş edeceği söyleniyordu. Müdür hepimize söyledi. Genel müdürün geldiğini kim önce görürse hemen beni beşer Fatma'ya izin versin. O gün Fatma burada bulunmasın. Fatma'nın genel müdüre de bir beni beşerlik etmesinden, adamı merdivenlerden aşağı yuvarlamasından, kafasına pis su dökmesinden, üstüne yuvarlanmasından korkuyorduk. Gözlerimiz yoldaydı. Yeni genel müdür bir türlü gelmek bilmiyordu. Hiçbirimiz de onu tanımıyorduk. Bir akşam paydos vaktinden az önce beni beşer Fatma bizim odaya girdi. Genel müdür geldi dedi. Hep birden fırladık. Nerede? Gitti. Nasıl gitti? Basbayağı gitti işte. Gideli ancak 2 dakika oldu. Niye kimseye haber vermedin? Onun genel müdür olduğunu bilmiyordum ki. Giderken ben genel müdürüm dedi. En çok telaşlanan bizim dairenin müdürüydü. Çünkü ara sıra kaytaran müdür o gün de bir bahaneyle kırmış, tam o sırada gelmişti. Onun için heyecanla sordu. Ne zaman geldi? Öğleden sonra. O zamandan beri ne yaptı? Beni önüne kattı, her bir yanı gezdi. Arşivi göster dedi, gösterdim. Bizim dairenin arşivi de arşivden başka her şeye benzer. Neresini gösterdin? İşte şu yukarıki büyük odayı. Beni beşer Fatma genel müdüre arşiv diye dairenin kitaplığını göstermişti. Kitaplıkta gayet düzenli olduğundan müdür, aferin Fatma dedi, çok iyi yapmışsın. Bu belki de Fatma'nın yaşamında ilk duyduğu aferindi. Sonra ne yaptı genel müdür? Müdür beyi sordu. Ne dedin? Muavin beyin odasını açıp işte dedim. Aferin Fatma, başka ne dedi? Rasim Bey kitap okuyordu. Belma Hanım'la Avni Bey kutu kutu oynuyorlardı. Bunlar kim, ne iş yaparlar dedi. Hiçbir iş yapmazlar, onlar evrak takibine gelenler dedim. Aferin Fatma, başka? Başka vezneye baktı. Kimseyi görmeyince bu veznedar yerinde durmaz mı dedi. Durur, müdüre kağıt imzalatmaya gitti dedim. Aferin Fatma. Bari bir kahve filan verseydin. Verdim. Müdür beyin katibi kahve istemişti. Yanlışlıkla ona götürmüşün. Vallahi bilerek yapmadım. Beni beşer bazen şaşar. Aferin Fatma. Sonra giderken sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. Ben genel müdürüm. Sakın gelip teftiş ettiğimi kimseye söyleme dedi. Aferin Fatma. Fatma o gün bütün hayatında bir kez bile duymadığı belki 100 aferin aldı. Aldı ama ben daha bu dairede çalışmam diye diretti. Hep birden yalvardık, yakardık, boş. Hemen hesabını aldı, o akşam ilgisini kesti. Merdivenleri indi, aşağı katta bir gürültü koptu. Bir de indik, baktık ki o koca mermer heykel yerde. Fatma da boylu boyunca yere uzanmış. Ayağa kalktı, beni beşer Fatma kalçasını ovuştururken, kaza, isteyerek mi yaptım? İnsanlık hali dedi. Kapıdan çıktı, onu bir daha görmedim. Asma köprü. Büyük bir salon. Ortada geniş bir masa. Masanın üstünde İstanbul'un iki yakasını bir araya getirecek asma köprünün maketi var. Salonu gazeteciler doldurmuşlar. Köprü İşleri Bakanlığı, Asma Köprüler Genel Müdürü İstanbul Boğazı'nda yapılacak asma köprü hakkında gazetecilere açıklama yapmaktadır. Baylar, bu gördüğünüz maket bildiğiniz gibi asma köprünün maketidir. Bildiğiniz üzere asma köprüler adından da kolayca anlaşılacağı gibi hiçbir zaman asma olmayan köprülere benzemedikleri gibi asma olmayan köprüler de katiyen asma köprülere benzemezler. Bildiğiniz gibi bunun teknik, politik, politeknik, jeopolitik ve paleontolojik nedenleri vardır. Bildiğiniz veçiyle biz bu köprüyü yaparken her şeyden önce İstanbul'un tabii güzelliğini, tabiatın ona bahşettiği bu harikulade güzelliği bozmak istemediğimizden dolayıdır ki bu asma köprüyü dünyanın başka yerlerinde yapılan asma köprüler gibi yapmadık. Bu asma köprü tamamıyla bizim kendi ruhumuzdan ilham alınarak bir asma kabağı biçiminde inşa edilmiştir ki dünya yüzünde asma kabağı tekniğiyle yapılan ilk köprü gördüğünüz bu asma köprüdür. Demir ve beton külçesi halinde bir asma köprü, dünyanın cenneti olan boğazın estetiğini bozacaktı. Halbuki yeşil yapraklar arasından Anadolu'dan Rumeli'ye ve Rumeli'den Anadolu'ya doğru uzanmış asma kabağı biçiminde bir köprü, dantelalı yeşil sahillerini fabrikalar, kömür ve odun depoları, apartmanlar, çöplükler, ambarlar, antrepolarla süslediğimiz boğazın güzelliğini bir kat daha arttıracaktır. Boğazın mavi yeşil harili sularına gecenin laciverdi kadifesine çakılmış altından birer nal çivisi gibi parlayan yıldızlar aksedip titreşirken bozulmuş bir traktörün kırılmış bir yedek parçası gibi sulara düşüp pırıl pırıl parlayan yarım ay suların yakamozlarıyla titreşirken en vicdansız bir insanı bile şairleştiren bu manzaranın üstüne uzanmış bir asma kapağı stilindeki köprünün şiriyeti önünde en taş yüreklerin bile kalplerinin dikkate gelerek... Affedersiniz baylar, heyecanımın mani olduğundan dilim dolaşıyor. Biz teknik adamlar edebiyattan pek anlamadığımızdan dolayı bu asma köprünün maketi karşısında duyduğum yüksek heyecanın derinliğini anlatmaktan aciz kaldığım için çok müteessirim. Mamafi iki kıymetli şairimizden eski Türkçe şairimiz Yahya Kemal ile yeni Türkçe şairimiz Behçet Kemal bu asma köprü için çok şairane beyitler düşürecekler, maniler düzeceklerdir. Size biraz da bu asma köprünün tarihçesinden bahsedeyim. Bilindiği gibi bizde ilk defa asma köprü maketi yapmak fikri Sultan Abdülvehhab zamanında uyanmış fakat padişah son derece vesveseli ve evhamlı olduğundan asma köprünün saraya kadar uzatmasından korkarak asma köprü maketini yaptırmamış ve bu yüzden memleketimizin tam 964 sene 3 ay geri kalmasına sebebiyet vermiştir. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet'le beraber saç sakal ve fes inkılabından sonra asma köprü fikri yeniden uyanmış ve ilk defa Nafıa Vekili Bahavallah Bey zamanında bir asma köprü maketi yapılmaya muvaffak olunmuşsa da Bahavallah Bey bu işi tamamlayamadan sıhhi sebeplerden istifade edince asma köprü de uzun zaman unutulmuştur. Sonra Zeynullah Bey zamanında yapılacak iş bulunmadığından tekrardan asma köprü maketine el atılmış fakat Zeynullah Bey de bir sabah gazetelerden sıhhi sebepler istifa ettiğini öğrenince onun yerine gelen Murtaza Bey gayet tabii olarak kendisinden önceki vekilin fikrini beğenmeyerek asma köprünün zararlı olduğu, denize bakayım derken vatandaşların köprüden düşme tehlikesi olduğu, biz bu vatandaşları sokakta toplamadık düşüncesiyle asma köprüden vazgeçmiştir. Murtaza Bey de Avrupa'da tetkik seyahatinde bulunduğu sırada sıhhi sebeplerden istifa ettiğini dostlarından aldığı mektuptan öğrenmiş, onun yerine böylece gelen Mümin Bey, Murtaza Bey'e inat olsun diye çok mühim bir memleket meselemiz olan asma köprü maketini yeniden ele almıştır. Tam asma köprüyü ısmarlayacağımız sırada radyodan her zamanki gibi o da sıhhi sebepten istifa ettiğini öğrenmiş, sonra Cemşit Bey iş başına gelmiş ve tabii asma köprü maketi de uzun zaman unutulmuştur. Bereket versin Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyledir ki partinin iktidara gelişinden sonra Halk Partisi'nden bizim tarafa geçen Hamza Bey'e bir iş bulmak icap etmiş. İşte böylece Köprü İşleri Bakanlığı kurulmuştur. Hamza Bey siyaset icabı Demokrat Parti'den Haysiyet Divanı kararıyla ihraç edilince onun yerine üvey ablamın süt kardeşi Hurşit Bey geçmiştir. Hurşit Bey sizden iyi olmasın çok iyi bir insan olduğundan bendenizde günde 2-3 defa Galata Köprüsü'nden geçtiğimden dolayı köprücülük ilmindeki ihtisasıma binaen Asma Köprüler Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş bulunuyorum. Biz işe başlar başlamaz dört elle makete sarılmış bulunuyoruz. Şayet Hurşit Bey partiden ihraç edilmezse, eğer başka bir partiye geçmezse ve eğer kendi başına bir parti kurmazsa inşallah Asma Köprü'nün maketi tamamlanacaktır. Bildiğiniz gibi asma köprüden muhalifler geçirilmeyecekler ve köprünün başına muhaliflere karşı şu vecize yazılıp konacaktır. Geçme bizim köprümüzden ko aparsın su yeni, yoksa vallah hem de billah patlatırız enseni. Bilindiği gibi biz demokrat olduğumuzdan muhaliflerin köprü altından geçmemek şartıyla sudan, yüzerek karşıdan karşıya geçmelerine müsaade edilecektir. Asma köprü 18 katlı, her katta 4 daire olacaktır. Ayrıca en üstte bir de kaçak kat inşa edilecek, burada asma üzümleri ve asma kabağı yetiştirilecektir. Bilindiği gibi su altındaki bodrum katında Halk Partililere münasip bir yer ayrılması kararlaştırılmıştır. Bildiğiniz üzere Hürriyet Partisi'ne kaçak kat kiralanacak, sonra bir baskın yapılarak kaçak kat yaptıkları için ceza kesilecektir. Bildiğiniz veçile katlar bize bile yetişmediğinden Millet Partisi'ne yer ayrılamamıştır. Baylar, bildiğiniz üzere işte bu gördüğünüz asma köprünün maketidir. Sizi fazla meşgul ettim. Eskiden önce yiyip içip sonradan konuşmamızı yapıyorduk. Fakat tecrübelerimiz gösterdi ki ziyafetten sonra herkes gidiyor. Kimse kalmıyor. Onun için konuşmamı ziyafetten önce yaptım. Haydi şimdi buyurun büfeye baylar. Evde kalmış kızlar kongresi. Gazeteler. Her yıl 27 Temmuz'da bir memlekette uluslararası evde kalmış kızlar kongresi yapılmasına karar verildi. Bu yıl ilk kongre Cenevre'de yapılacak. İngiliz heyeti bir evde kalmış kızlar panayırı açılmasını, burada evlenme alışverişi yapılmasını teklif etti. Uluslararası evde kalmış kızlar kongresinde Türk delegesi Bayan Pervin Tatlı'nın kongreye yaptığı tebliğidir. Muhterem arkadaşlar, memleketimin evde kalmış kızları adına kongre arkadaşlarımı saygıyla selamlarım. Hiç şüphesiz her memlekette kızların evde kalmalarının, koca bulamamalarının o memleketin özelliğine göre ayrı ayrı sebepleri vardır. Ben burada bizim memlekette kızların hangi sebeplerden evde kaldıklarını yüksek kongrenize arz edeceğim. Ben memleketimin evde kalmış kızlarının en kıdemlisi olduğum için bu açıklamayı yapmak üzere arkadaşlarım beni seçtiler. Bizim evde kalışımızın en birinci sebebi erkeklerin aptallığıdır. Bravo sesleri. Eğer erkeklerde bir parçacık akıl olsaydı zaten erkek olmazlardı. Alkışlar. Örneğin benim 10 parmağımda 10 marifet vardır. Her türlü el işini bilirim. Bir hamur işi yaparım, hani övünmek gibi olmasın, yiyen parmağını da beraber yer. Hem öğle yufkayı da çarşıdan almam, kendim açarım. Yaptığım oturtmanın üstüne oturtma yoktur. Mutfağa bir girdim miydi, çıkarabilene aşk olsun. Bir uskumru dolması yapayım size, vallahi bayılırsınız. Uskumru dolmasını katiyen hava gazında yapmayacaksın. Çok ağır ateş ister. Uskumrunun tazesi kulak hatlarından bellidir. Eğer kulak hatları kırmızı, kanlıysa anla ki tazedir. Adam başına bir uskumru yeter. Diyelim ki 6 kişilik dolma yapacaksın. İrilerinden 6 uskumru seçersin. Yalnız çok dikkatli olmalı. Bizim balıkçılar çok katakullicidir. Gözle kaş arasında kese kağıdına uskumru diye bayat istavritleri doldururlar. O köşe başında pis bıyık bir herif var. Sakın ondan alışveriş etmeyin. Hem evli hem de pağacı. En iyisi balıkçı Abdurrahman. Beni ne zaman görse buyur ablacım der. Benden de selam söyledin mi hem iyisini hem ucuzunu verir. Balıkları aldın mı aldın. İlk önce bir güzel içini temizlersin. Dolmalık balık öbürküler gibi temizlenmez. İlle ucu sivri bıçak olacak ki delinmesin. Bizim sivri bıçak kaç zamandır ortalarda yok. Üst kattakilerden alıyorum. Sonra efendicağızıma söyleyeyim. Bir güzel temizledin mi temizledin. Ondan sonracığımıza hardını evvelden hazırlarsın. 6 balığa 2 su bardağı pirinç yeter de artar bile. Ama bizim melahatlerin su bardağı ile olursa fazla gelir şeker. Onlarınki su bardağı değil alamet şey. Ne diyordum? Ha. Aman dikkat etmeli kırıklı çorbalık pirinç olmasın. Şimdi eski pirinçler de yok ki kardeş. Yine en iyisi bizim bakkal Sabri'de. Aman ona da pek kızıyorum. Sersem sünepe bir yılışır bir yılışır. Ayol kaldım da ona mı kaldım? Üçüncü karısından kocalık vazifesini bir tamam yerine getiremiyor diyerekten mahkeme kararıyla ayrılmış. Hala da bir karı gördü mü yılışır sumsuk. Ondan sonracığımıza ne diyordum? Ha, efendicazamıza söyleyeyim en iyisi Tosya pirincidir. Fıstığını üzümünü de alırsın. Her şey tamam oldu mu? Oldu. Kongrenin dördüncü günü uskumru dolmasının tarifini tamamlayan Bayan Pervin sözlerini şöyle bitirmiştir. Bu erkek milleti vallahi billahi de ağzının tadını bilmez. Kör olayım bilmez. Sürekli alkışlar. Şimdilik biz buralara kadar kalktık geldik ki burada kadın pazarı mı panayır mı ne olacakmış. Belki hayırlısıyla bizim de bir kısmetimiz çıkar. Belki buralarda ağzının tadını bilen bir namuslu erkek bulunur. Yalnız benim bir şartım var, peşin peşin söyleyeyim. Eğer sünnet olup da din değiştirmezse dünyada gavur kısmından evlenmem. Önce bir sünnet düğünü, arkasından da düşmanları çatlatan bir düğün yaparız. O şükran olacak karı da patlasın hasedinden. Şimdilik sözümü burada kısa kesip bizim delegelerden Müberra'ya veriyorum. Hadi gel Müberra'cığım, lafı bunlara kaptırmadan gel sen de biraz içini dök şekerim. Haftaya Bayan Müberra Besili'nin evde kalmış kızlar kongresine verdiği tebliği okuyacaksınız. Bayan Müberra Besili'nin kongreye tebliği. Muhterem arkadaşlar, eşimi mesut edecek her bir çeşit efsaflara son derecelerde malik olduğum halde bir türlü kısmetim çıkmadı. Halbuki çok hassasiyetli, ince bir kız olduğumdan başka, ayrıyeten de bütün edebiyat eserlerini okuduğum gibi, üstelik dansa, müziğe karşı da içimde sonsuz bir heves beslemekte olduğumdan, hem Alaturka'yı hem de Alafranga'yı severim. Elinde okuduğu kağıda bakarak, "Affedersiniz, bir şey unutmuşum, arkadaşlarım çok güzel olduğumu söylerler. Boyum 1,47 olup kilom da 73 kilo 300 gramdır. Balık etinde gayetle münasip bir vücudum vardır. Saçlarım çok iyi ondüle tuttuğundan iri dalgalı ve cinalarım da vardır. Teklifim çok acele ve gayet ciddi olduğundan, eğer müstakbel eşim arzu ederse saçlarımı sarıya boyatabileceğim gibi at kuyruğu yapmaktan da hiçbir zaman çekinmem. Göğsüm sütyen takınca 99'dur. Eğer sütyensiz olursa belim 84. Ailem çok taassup ve gayetlen asildir. Onun için müstakbel eşimde de her şeyden önce asalet aramak mecburiyetinde olduğumu bilakis bildiririm. Şiir yazdıktan başka sporu da çok severim. Küçüklüğümden beri mahallede kaydırak ve seksek oynadığımdandır ki her bir çeşit sporu yapmakta asla güçlük çekmem. En çok sevdiğim spor yürüyüştür. Tramvaylarla, otobüslarda seyahat etmek aile terbiyemle münasip olmadığı gibi dolmuşlardan çok korkarım. Çünkü insan bizim memleketin dolmuşlarına çok mahcup oluyor. Beni bundan 10 sene kadar önce bir dolmuş şoförü kaçırmıştı. Aman insan ne kadar helecan çekiyor. Öyle bir bağırdım, öyle bir bağırdım ki ama sesimi çok yükseltemedim ki başkaları duyup da bizi çevirmesinler diye. Zavallı şoför de yazık değil mi insanlık hali? Gayet de bir karakterli çocuktu. Maşallah kapı kanadı gibi iri yarı bir delikanlıydı. Ben böyle olunca karakteri sağlam bir erkek olsun istiyorum. Şoför dünden hazır demesin diye şarkı söyler gibi ancak uyduyacak kadar biraz az bağırdım, bağırdım. Derken büyük dere asfaltına bir daldık, kuş gibi uçuyoruz. Şoför arabayı durdurdu. Beni kucağına aldığı gibi ormana daldık. Kalbim pırpır ediyordu. Eh ne yapalım, insanın kısmeti çıktı mı tepmek olur mu? Ben mühendis istiyordum ama şoför müfür insan kısmetine razı gelmeli. İnsan daldığını yemez, bulduğunu yer derler. Şoför bana baktı, birden ciddileşti. Kusura bakma abla dedi, seni galiba yanlış yere getirdim. Nereye gidecektin sen? Aa ne kusuruymuş ayol dedim. Aksaray'a gidecektim ama gitmeyi versen kıyamet kopmaz ya gitmeyi veririm. Şoför tekrardan hadi ben seni yine Aksaray'ı babanın evine bırakayım dedi. Bir mahzun oldum. Ayol buraya kadar gelmişken dedim. Şoför vallahi abla sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Sen benim tipim değilsin. Ayol insan arabaya girince bakmaz mı dedim. Arka planda baktığımdan farkına varamadım dedi. Hani kusura bakma. Ne yapalım zorlanan güzellik olmaz ya şoför. Boş dönmeyelim abla dedi. Buraya kadar gelmişken bari bir iş yapalım. Şu üstünde ne varsa çıkar. Ben merhametli bir erkek sanmıştım. Eğer o benim küpelerimi, paramı, bileziğimi, saatimi alacakmış. Ne var ne yok aldı. Hadi eyvallah ben gidiyorum dedi. Elbet bir insan evladı gelir seni buradan kurtarır. Çekti gitti. Bekledim bekledim kimse gelmedi. Gelenlerle de tipimiz uyuşmadı. Yürüye yürüye Şişli'ye geldim. Vallahi şikayet bile etmedim. O tatlı heyecana değer. İşte o gün bugün taksiye dolmuşa binmem. Biraz da müstakbel eşimde aradığım efsafı anlatayım. Çıkardan başka içkisi olmasın, kumara düşkün olmasın. Avukatlar, mühendisler, doktorlar tercih edilir. Kültürlü olması şarttır. Ben dansı müziği sevdiğimden o da Alaturka ve Alafranga'dan az çok anlamalıdır. Ben çok kanaatkar bir kız olduğumdan ayda 2000 lira kadar kazancı olsun razıyım yeter ben idare ederim. Yeter ki gözü dışarıda olmasın. Bir erkeği memnun edecek her bir şeye hamdolsun sahip bulunmaktayım. Yalnız çocuğum olmuyor. Her bir şeyi başından söylemeli ki sonunda tatsızlık çıkmasın. Çok kısmetim çıktı. Çocuğum olmuyor diye almadılar. Müstakbel eşim uzun boylu, geniş omuzlu, yeşil gözlü. Ne 20'den küçük ne 30'dan büyük olmalı. Teklifim çok ciddi olduğu gibi artık beklemeye tahammülüm kalmadığından aynı zamanda çok aceledir. Arkadaşlar, muhterem kongremize başarılar diler. Hepimize kısmet açıklığı, hayırlı kısmetler dilerim. Ben sözümü şimdilik bitirdiğimden lafı arkadaşımız Gülten'e bırakıyorum. Kız Gülten, gel biraz da sen içini dök. Haftaya Bayan Gülten'in Uluslararası Evde Kalmış Kızlar Kongresi'ne verdiği tebliği okuyacaksınız. 27. ayrımın sonu sayfa 381.